Ayrım 5, sayfa 60. Aniden rahatlamış olan Ryder, çektikleri mavna, tasma takılmış uysal bir köpek gibi düzgün bir biçimde arkalarından gelmeye başlayana kadar yarım yol seyretti. Tam nehrin ana akıntısına ulaşmak üzereyken havayı bir tıslama sesi doldurdu ve tepelerinden başındaki şapkayı uçuracak kadar yakından bir şey geçti. Sonra anında 12'lik bir topun başka hiçbir şeye benzemeyen gümbürtüsü duyuldu. Batı kıyısından atılan güllenin ardından gelen sesti bu. "Ah, toplardan birini buraya getirmişler," dedi David sakin bir sesle. "Niye bu kadar uzun sürdü onu merak ettim sadece." Ryder çabucak spot ışıklarını azalttı. "Kendi gemilerini vurma korkusu olmadan ateş edemezler," dedi. Ve sözleri tepelerinden geçen ikinci gülleyle kesildi. Bu o kadar yakın değildi. Gemiyi son hızına çıkarmak için sağ elini hız koluna bastırıyordu. Mavna'nın ağırlığı ve sürtünme en az 3 mil düşürmüştü hızlarını. "Hava görüşe müsait," dedi David. "Bundan iyisini yapabilirlerdi." "Yapacaklar. Ah, eminim yapacaklar." Ryder önünde bulutlar görmeyi umarak aya baktı. Ama gökyüzü Nil'in yüzeyini bir sahne gibi aydınlatan yıldızlar ve ayla parlıyordu. Topçular için ibis gümüş suların üstünde granit bir tepe gibi dikilmekteydi. Bir sonraki top mermisi o kadar yakına düştü ki nehirden sıçrattığı sular köprüye kadar ulaştı ve tepeden tırnağa ıslanmalarına neden oldu. Sonra kıyıdan ard arda ışıklar parlamaya başladı. Derviş topçuları toplarını sürekli oraya taşıyarak ibisi ateş altında hareket edemez hale getirmeye çalışıyorlardı. "Jock, onlara en iyisini verip Mavna'nın halatını kesmemiz gerekecek," diye seslendi Ryder çarkçıya. "Evet kaptan, tam da bunu söyleyeceğinizi düşünüyordum." Jock baltayı aldı ve kıça doğru gitmeye başladı. O sırada başka bir top arabası da kıyı boyunca 4 nala ilerleyip ıkına sıkına seyreden ibis ve arkadaki yükünün biraz ilerisine gelmişti. Ne Ryder ne de David'in haberi olmasa da oraya yerleşen bataryanın başında David'in cehennem bedevisi dediği ansar vardı. Ekibin önünde giden kişi atının üstünden keskin bir komut verdi ve top arabası topun ağzı karşı kıyıya gelecek şekilde çevrildi ve atışa hazırlandı. 2 ve 3 numaralı yükleyiciler nehir kıyısının yumuşak toprağına yerleştirilen ağır çelik tabana oturtuldu. Nişangah ayarlandı, adamlar çalışırken baş topçu heyecandan çıldırmış bir şekilde bağırarak emirler veriyordu. Kısa meslek hayatında hiç bu Frank gemisi kadar güzel bir hedef çıkmamıştı karşısına daha önce. Hemen hemen geniş kısmı onlara dönüktü. Parıldayan sularda açık bir hedef teşkil ediyordu. O kadar yakındaydı ki korkuyla dua eden yolcuların seslerini ve topçuların anlamadığı kafir dilinde konuşan kaptanın net komutlarını duyabiliyordu. Topun uzun namlusunu doğruca gemiye nişan alacak hale getirene kadar elle ayar yaptı. Sonra da hedefinin açık demir kısımlarını görene kadar indirdi yükseklik ayar kolunu. "Allah aşkına mermileri getirin," diye bağırdı yükleyicilere. İlk cephane kutusuyla boğuşup kapağı tutan mandalları açtılar. Kutuda ahşap yuvalarında yatan 4 tane parlak top mermisi vardı. Meşhum bir şekilde ışıldıyorlardı. Topçu kendi kendini yetiştirdiği için henüz patlama mekanizmalarının sırlarını tam çözememişti. Telaşla ve el yordamıyla her gülleye en büyük tahrip gücünü vereceğini umarak boynunda asılı Allen anahtarıyla sıktı fitilleri. İbis kıyıdan en çok 300 metre kadar açıktaydı. O ise fitilleri 2000 metreye ayarlamıştı. "Allah aşkına başlayalım," diye emir verdi. "Allah aşkına." 2 numaralı mermi sürücü Krups'un kuyruğunu gösterişli bir hareketle açtı. "Allah aşkına," diye monoton bir sesle 3 numaralı da tekrarladı ve uzun top mermilerini dibe kadar iterek yerleştirdi. 2 numara mermi yatağını kapattı. "Allah büyüktür," dedi cehennem bedevisi, hedefini kesinleştirmek için gözlerini kısarak. İbisin bacasını hizalamak için namluyu 4 derece daha sola ayarladı. Sonra geriye sıçradı ve falya ipini yakaladı. "Allah büyüktür," dedi bir daha. Ekibi de koro halinde "Allah birdir, başka tanrı yoktur," diye yanıtladı. "Muhammed ve Mehdi onun peygamberleridir." Topçu falya ipine aniden asıldı ve kurup zemin tablası üstünde geri kaykıldı. Top sesi adamları sağır etmiş, patlamanın alevi ve kalkan toz gözlerini körleştirmişti. Neredeyse düz bir yol izleyen mermi uluyarak nehri geçti ve su çizgisinin 60 santim altından ve arka kısmın ortasından ibise çarptı. Gövdeyi insan etine giren bir hançer gibi yarmış ama fitili uzun tutulduğu için patlamamıştı. 10 santim aşağı ya da yukarı isabet etse az bir hasar verecek, Jock McCrump'ın benzinli kaynak makinesiyle birkaç saatte giderebileceği bir sorunla karşılaşmış olacaklardı. Ama öyle olmadı. Kazanın ana buhar hattını delerek geçti. Kaynar suyun iki katı ısıya ulaşmış olan buhar ve basınç delinen borudan fışkırdı. Kazana odun atan en yakındaki ateşçinin üstüne geldi. Adam sıcak yüzünden bir türban ve peştemalla çalışıyordu. Buhar aniden derisinin soyulmasına ve etlerinin parçalanarak kemiklerinin açığa çıkmasına neden oldu. O kadar şiddetli bir ıstırap duymuştu ki bağıramamıştı bile. Ağzı sessiz bir çığlıkla açılmış, kıvranarak güverteye devrilmiş ve dayanılmaz acısıyla bir heykel gibi donup kalmıştı. Makine dairesine buhar dolmuştu ve buhar beyaz bulutlar halinde yoğunlaşarak havalandırmalardan güvertelere yayılmış, ibisi sisler içinde bırakmıştı. Gemi aniden güç kaybetti ve ceviz kabuğu gibi yanını akıntıya verecek şekilde döndü. Cehennem bedevisi ve topçu ekibi kazandıkları zaferin heyecanıyla uluyorlardı. Ancak avları artık kendi buhar bulutunun arasında kaybolmuştu. Her ne kadar kıyı boyunca dizilmiş Krups bataryalarından mermiler yollanmaya devam etse de o mermiler geminin üstünden geçerken bir dev, bez bir yelkeni ikiye ayırıyormuş gibi seslerle havayı yırtsa da küçük ibise başka mermi isabet etmedi. Jock McCrump top mermisi çarptığında Ryder ile birlikte köprüdeydi. Makine dairesinin bulunduğu ambara doğru koşarken kıçtaki buhar vincinin yanındaki dolaptan ağır kalın eldivenleri kapmış ve ellerine geçirmişti. Buhar onun da yüzüne ve kollarının çıplak kısımlarına çarptı ama kazandaki basınç düşmüştü. Ambar kapağı vazifesini gören ağır branda perdeyi yırtıp Ryder'a attı. ''Sarın beni kaptan!'' Ryder anında anlamıştı onun ne yapmak istediğini. Perdeyi sadece kollarını açıkta bırakacak şekilde sarıp sarmaladı. ''Gracia!'' Jock'un sesi branda kıvrımlarının arasında boğulmuştu. Ryder vincin yanındaki kancadan yağ kutusunu aldı ve avuç dolusu kalın siyah yağı Jock'un kaslı kollarının açık kısımlarına buladı. Jock bu kadar iş görür diye omurdandı ve son bir derin nefes almak için kafasını saran brandayı biraz açtı. Sonra tekrar yüzünü kapatıp çelik basamaklardan körlemesine inmeye başladı. Nefesini tutmuş ve gözlerini sıkıca yummuştu. Ama buhar kara gres yağını eriterek açıkta kalan derisini haşlıyordu. Jock makine dairesinin her santimini avucunun içi gibi bildiğinden görmesi gerekmiyordu. Eldivenli elleriyle aşina olduğu makinelere hafifçe dokunarak yolunu buldu ve çabucak ana basınç hattına ulaştı. Yüksek basınçlı buhar kulak zarlarını delecek bir sesle delikten fışkırmaya devam ediyordu. Kollarının tenceredeki ahtapot gibi piştiğini hissediyor ve acımaya başlayan akciğerlerinde tuttuğu nefes boşa gitmesin diye çığlık atmamak için kendisiyle mücadele ediyordu. Ateşçinin cesedine takılıp tökezledi ama dengesini yeniden sağlayıp ana buhar hattını buldu. Isı kaybını önlemek için asbestli urganla sarılı olduğu için eldivenli elleriyle izleyerek boruya buhar akışını veren vanaya ulaşana dek gidebilmişti. Çabucak vanayı kapattı ve delikten kaçan buharın çıkardığı ses önce arttı sonra da kesildi. Jock McCrump gibi bir adamı ağlatacak acı pek yoktu. Ama çelik basamaklardan çıkarken bir bebek gibi ağlıyordu. Sonunda acılar içinde güverteye tırmanmayı başardı. Makine dairesinin cehennem sıcağından sonra güvertede serin akşam havasıyla karşılaşıp ürpererek sendeledi. Ve Ryder düşmeden onu tuttu. Jock'un kollarında beliren koca kabarcıklara dehşetle baktı. Sonra kendini topladı ve yaraların üstüne biraz daha grez yağı sürmek üzere davrandı. Ama Rebecca aniden ortaya çıkmış ve onu yana itmişti. ''Bu kadın işi Bay Courtney. Siz geminizle ilgilenin ve bunu bana bırakın.'' Elinde bir kasırga lambası vardı ve onun zayıf ışığında dudaklarını büzerek Jock'un yaralarını incelemeye başladı katı bir tavırla. Lambayı güverteye koydu, Jock'un yanına çömeldi ve yaralarını temizlemeye başladı. Dokunuşları becerikli ve yumuşaktı. ''Gemimi kurtarmak için yaptıklarından dolayı Tanrı seni kutsasın Jock McCrump.'' Ryder Jock'un yanında kalmıştı. ''Ama dervişler hala ateş ediyorlar üstümüze.'' Sanki bu gerçeği vurgulamak istercesine başka bir Krups mermisi nehre saplandı. O kadar yakına düşmüştü ki nehir suları tropikal bir yağmur gibi tepelerine indi. ''Hasar ne kadar büyük? Makinelerden en azından birini bizi ateş altından kurtaracak kadar çalıştırabilir miyiz?'' ''Aşağıyı çok iyi göremedim. Ama anladığım kadarıyla ana kazanda bir bakirenin osuruğu kadar bile basınç kalmış olamaz. Jock Rebecca'ya bir göz attı. Affınızı rica ediyorum küçük kız. Rebecca kolundan sarkan kabarcıklardan birine dokunup patlattığında acıyla inledi. Özür dilerim Bay McCrump. Önemli değil, sizin hatanız değil küçük hanım. Jock Ryder'a baktı. Belki ama sadece belki geçici bir onarımla silindirlere basınç sağlayabilirim. Ne kadar zarar gördüğüne bağlı. Ama en iyi ihtimalle bile ana boruda birkaç libreden fazla basınç elde edeceğimizi zannetmem. Ryder doğrulup çevresine bakındı. Derviş ateşi altında çaresizce sürüklendikleri yerden bir halat boyu uzakta Tutti adasının karanlık silüeti görünüyordu. Derviş toplarının ateşi hızlı karar vermesini gerektiriyordu. Yoğun ateş yüzünden kısa sürede başka bir merminin isabet etmesi kaçınılmazdı. Adanın değişen pozisyonuna bir an daha baktı. Akıntı yüzünden adayı geçeceğiz. Eğer rüzgar altına demir atarsak topların atış alanından çıkmış oluruz. Onları bırakıp yolculara doğru gitti. Bir yandan Bacheet ve yardımcısı Abu Sin'e bağırıyordu. Bu kalabalığı yoldan çekin ve komutumla demir atmaya hazırlanın. Askerleri ve yoldaki diğer insanları itip kakarak yerlerine aldılar. Bacheet provada asılı duran ağır balıkçı demirini tutan palangayı çözdü. Abu Sin ise elinde ağır çekiciyle takılan zincir baklası olursa müdahale etmek üzere hazır bekliyordu. Ryder derviş silahlarının parıltılarına bakarak aradaki mesafeyi ve harekete geçme anını hesaplıyordu. Ada kıyısına doğru sürüklenirken birkaç dakika nefesini tuttu ve sonra akıntıda ulaşan bir girdap mermiyi yakaladı ve adanın doğu kıyısında derviş bataryalarından saklanabilecekleri bir noktaya sürükledi. "Şimdi!" diye haykırdı Ryder. Abu Sin'e ve adam elindeki ağır çekişle zinciri tutan pime vurdu. Demir ardından gürleyerek boşalan zincirle birlikte suya düştü ve dibi buldu. Zincirin akışı da durmuştu. Bacheet zinciri sabitledi. İbis ardında bağlı mavnayla birlikte suyun içinde inip kalkıyor, akıntıyla birlikte dönüyordu. Topçular hedeflerinin ortadan kaybolduğunu anlayınca derviş ateşi de durmuştu. Oldukça yukarıdan geçen veya adanın kumlu kıyılarında patlayan birkaç gülle daha oldu ama topçular sonunda tamamen vazgeçtiler ve birdenbire sessizlik çöktü. Ryder Jock'u kameradaki ranzaya oturmuş, etrafı tüm Ben Brook hanımlarıyla sarılı vaziyette buldu. ''Nasıl hissediyorsun kendini?'' diye merakla sordu. ''Çok kötü değil kaptan.'' kollarını gösterdi. ''Bu güzel küçük hanımlar epeyce iyi iş çıkardılar.'' Rebecca ikizlerin yatak çarşafından yırttıkları şeritlerle her iki kolu da sarmış ve aynı malzemeyle askı yapmıştı. Şimdi de yandaki küçük mutfak bölmesinde bir fincan çay hazırlıyordu ona. Jock sırıttı. ''Evde hiç bu kadar ilgi görmemiştim, yoksa kaçmazdım.'' Tedavini kestiğim için kusura bakma ama makineye bir göz atman için seni biraz sıkıntıya sokabilir miyim? Tam da gerçekten keyiflenmeye başlamışken diye homurdandı Jock ama ayağa kalkmıştı bile. Çay fincanınızı aşağı makine dairesine getireceğim Bay McCrump diye söz verdi Amber. Ve ben de sana getireceğim Ryder diye seslendi Safran. Jock McCrump Ryder'ın peşinden makine dairesine indi. Bacheet ve Abu Sin ateşçinin cesedini kaldırmışlardı. Bir çift kasırga lambasının ışığında hasarı incelediler. Artık Jock sevgili makinesini daha yakından görebiliyor ve rahatladığını gizlemek için acılı bir şekilde şikayet ediyordu. ''Lanet kafirler, hiçbirine güven olmaz, hiç terbiye görmemişler. Bakın benim tatlı kavpırımı ne hale sokmuşlar.'' Bununla birlikte sadece ana buhar borusu vurulmuştu aslında. Makinenin kendisine bir şey olmamıştı. ''Eh, Hartum'daki atölyemden uzaktayken buhar borusu için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama yine de belki makineye buhar akışı sağlamak için bir şeyleri toparlayabilirim. Fakat ne yapsam bu yaşlı kızla herhangi bir hız rekorunu kırabileceğimizi zannetmiyorum.'' Sonra sarılı kollarını kaldırdı. ''Ayak işlerini sizin yapmanız gerekecek kaptan.'' Ryder başıyla onayladı. ''Biz bununla uğraşırken Bacheet'i yollayıp tüm davetsiz konukları Mavne'ye geçirmesini söyleyeceğim. Böylece dengeyi sağlayabilir, manevra kabiliyetini ve kontrolü arttırabilirim. Ayrıca tayfalara da işlerini rahat yapacak yer açılmış olur.'' Yolcular Mavne'ye aktarılırken Ryder ve Çarkçıbaşı onarıma girişiler. Hızlı ama dikkatli çalışarak kazanlarda kalan buharı boşalttılar ve ızgaradaki korları temizlediler. Sonra ana buhar hattının hasarlı kısımlarını devre dışı bırakmak için ara vanalar kullandılar. Bu işler tamamlanınca merkezden gelen buharı aktaracak bir geçiş hattı oluşturabilecek duruma geldiler. Gerekli ölçüleri saptayıp testereyle bu uzunlukta yeni borular kesmeleri gerekiyordu. Sonra da Jock'un iş masasındaki mengeneye sokarak boruların ucuna el matkabıyla delik açmaları gerekirdi. Bağlantı yerlerini asbestli şeritlerle sardılar. Uzun boruları gerekli yerlerde dirseklerle desteklediler. Böylece kendine özgü bir boru sistemi oluşturmuşlardı. İş bütün gece sürdü. Yaptıkları şeyin işe yarayıp yaramadığını denemeye hazır olduklarında makine dairesinin lombozlarından şafağın söktüğü görülüyordu. Ateşi yakıp ızgaraları hazırlamak ve kazanı ısıtmak da bir saat sürdü. Basınç göstergesinin ibresi yeşil çizgiye gelince Jock büyük bir dikkatle basınç valfını açtı. Ryder arkasında durmuş endişeyle izliyordu. Elleri yağdan simsiyah olmuştu. Parmak boğumları çelik borularla uğraşırken kesildiğinden kan içindeydi. İkinci basınç göstergesindeki ibre yükselirken nefeslerini tuttular ve sızıntı var mı diye gözlerini yeni borulara diktiler. Sızıntı yok diye homurdanan Jock makinenin koluna uzandı. Buharın tıslayarak dolaşıma geçmesiyle koca üçlü pistonlar silindirlerinin içinde inip çıkmaya başladılar. Kolları yürüme yarış yapan bir adamınkine benzer hareketler yapıyordu ve pervane şaftı da yuvasında hafifçe dönmeye başlamıştı. Güç verdim, hala sızma yok. Görevi başarmış olmanın keyfiyle sırıtıyordu Jock. Ama son güce yüklenmeyi deneyemem. Elinizdekiyle idare edin kaptan. Bu kadarı için de Tanrı'ya ve Jock McCrump'a dua edin. Sen canlı bir mucizesin Jock. Umarım annen seninle gurur duyuyordur. Ryder kıkırdadı. Elinin tersiyle alnındaki teri kurularken kara bir iz bırakmıştı. Şimdi ben demir alırken sen de elinden geleni yapmaya hazır ol. Köprüye çıkan basamaklara yöneldi. Abu Sin de peşinden koşmuş ve buhar vincini kontrol etmeye gitmişti. İbis yavaşça nehrin akıntısını yarmaya başladığında demir alınmış yuvasına yerleştirilmişti. Ryder makineleri devreye aldı. İbis çok yavaş tepki veriyordu. 4 deniz mili gücündeki akıntıyla başa çıkmakta zorlanıyordu. Ryder hayal kırıklığının soğuk elini hissetti. Dönüp arkadaki Mavna'ya baktı. Ağır odun yükünü ve davetsiz misafirleri taşıyan Mavna suya gömülmüş katır gibi inat etmekteydi. Mavna'dan zavallı yüzlerde ona bakıyordu. Tanrı biliyor ki içimden bir ses halatı kesmemi ve sizi Mehdi'nin merhametine bırakmamı söylüyor diye düşündü hırsla. Ama büyük bir çabayla şeytana uymaktan vazgeçti. Onun yerine sessizce yanına gelmiş olan David'e döndü. Şabluka boğazında hiç şansımız olmayacak. İki Nil'in birleştiği yerde akıntı neredeyse 10 deniz miline çıkıyor. Sadece yarı güçle İbis o akıntıyla başa çıkamaz. Yola devam edersek kayalara çarpma tehlikesini göze almak zorundayız.
Başka bir seçeneğimiz var mı?
Hartum'a dönmeye çalışabiliriz. David endişelenmiş görünüyordu. Kızlarım, onları o ölüm kapanına geri götürme fikrinden nefret ediyorum. Gordon dervişlere karşı daha ne kadar koruyabilir ki şehri?
Umalım ki Jock gemiyi onarana kadar koruyabilsin ve şansımızı bir daha deneyelim. Ama şimdi tek umudumuz limana geri dönmek.
Ryder ibisi döndürdü ve doğu kıyısına yöneltti. Tutti adasını derviş bataryalarıyla geminin arasında bırakmaya gayret ediyordu. Ama daha yolu yarılamadan ilk mermiler nehrin üstünde uçuşmaya başlamıştı bile. Yine de akıntının da yardımıyla Ryder arayı hızla açtı ve cehennem bedevisiyle yoldaşlarının bir mil uzaktan yiğit ibis kadar küçük bir hedefi vurabilmesi ancak bizzat Allah'ın işe karışmasıyla olabilecek bir şeydi. Oysa bugün onların dualarını cevapsız bırakıyordu. Her ne kadar birkaç deneme daha yaptılarsa da ibis ve çektiği mavna akıntıyı geçip kente doğru güneye dönmeyi başardı. Kruplar için oldukça yüksek ilk kanal duvarlarına erişmişlerdi. Derviş felukaları istimbotun önünü kesmek için batı kıyısından bir daha atağa kalktılar ama artık güneş yükselmişti. General Gordon'un topçuları için düşman felukasını vurmak kolay bir işti. Ryder 4 küçük felukanın isabet eden mermilerle battığını gördü. Felukalardakilerin kolları, bacakları, kafaları havada uçuşuyordu sarı dumanlar arasında. Bu hepsinin cesaretini kırmıştı. Sadece en cesur, en gözü kara kaptanlar kalmış, küçük felukaların çoğu kıyıya geri dönmüştü. Hücuma kalkan teknelerin üçü akıntıyı geçmeye çalışıyordu ama güneyden kuvvetli bir rüzgar esiyor ve akıntı aynı yönde saatte 5 deniz mili hıza ulaşıyordu.
Felukalardan ikisi akıntıya sürüklenmiş ibisten uzaklaşmaya başlamışlardı. Sadece bir yoluna devam ediyordu. Ama Ryder'ın da ona bir karşılama töreni hazırlamak için bol bol zamanı olmuştu. Nişancılara hedef olmamaları için güvertedeki tüm yolculara yere yatmalarını emretmişti. Rüzgar ve akıntıdan güç alan düşman felukası hızla üstlerine doğru gelirken sancak tarafında çömelip siper almışlardı. Ryder köprüden doğru zamanı hesaplamaya çalışarak ''Bırakın yaklaşsınlar'' dedi, sonra olanca gücüyle bağırdı. ''Şimdi!'' Bacit ve Abusin gizlendikleri yerden fırladılar ve buhar hortumlarının pirinç uçlarını felukaya doğrulttular. Sonra muslukları açtılar ve ibisin buhar kazanından gelen yoğun beyaz buhar açık felukada toplanmış savaşçıların üstüne püskürmeye başladı. Tüyler ürperten savaş çığlıkları şimdi haşlanan adamların ıstıraplı feryatlarına dönüşmüştü. Feluka tüm hızıyla ibisin çelik gövdesine bindirdi ve direği kırıldı. İstinbot'un çelik gövdesine sürtünerek bir süre gittikten sonra kontrolsüz bir şekilde kendi dümen suyunda dönmeye başladı. Şimdi de ağır Mavna'nın önüne doğru sürükleniyordu. Ansarlar buhardan kör oldukları için Mavna'yı görememişlerdi. Mavna bütün ağırlığıyla yelkenliği altına alıp geçmişti. Teknedekilerin hepsi suda kaybolup gittiler. ''Bu onların hesabını gördü.'' diye mırıldandı Ryder tatmin olmuş bir ifadeyle ve Rebecca'ya zoraki gülümsedi. ''Sizi kamerada yerde yatma zevkinden mahrum ettiğim için özür dilerim ama bu geceyi sarayda kendi yatağınızda geçireceksiniz.'' Bu zorluğa güçlü stoacılık anlayışıyla dayanacağım Bay Courtney. Onun tebessümü de Ryder'ınki kadar sahteydi ama Ryder bunca kargaşa ve çirkinlik arasında yine de ne kadar güzel göründüğüne şaşmaktan kendini alamadı. General Charles Gordon liman girişindeki basamakların tepesinde durmuş ibisin ağır ağır gelişini izliyordu. Ryder köprüden ona baktığında selamı da mavi gözleri kadar soğuk ve keskin olmuştu. Yüzünde ne bir sempati ne de gülümseme belirtisi vardı. İstinbot taş iskeleye bağlandığında Gordon arkasını dönüp kayboldu. Binbaşı Al-Faruk, Mavna'dan düşe kalka kıyıya inen kir içindeki yolcuları karşılamak üzere bekliyordu. Başına beyaz bir sargı sarılmıştı ama yerlerini terk edip kaçmaya kalkışmış olan adamlarını toplarken çok ürkütücü bir görüntü sergiliyordu. Yakaladığı her suçlunun suratına elindeki uzun kırbacı indirip arkasında bekleyen askerlerine teslim ediyordu. Askerler yakaladıkları adamı kelepçeleyip götürüyorlardı. O gün öğleden sonra Ryder raporunu vermek üzere generalin konsolosluk sarayındaki ofisine çağrıldı. Gordon mesafeli ve resmiydi. Ryder'ın anlatması gereken her şeyi sessizce kınayan bir ifadeyle hiç yorum yapmadan dinledi. ''Herkes kadar ben de suçluyum. Omuzlarınıza çok fazla sorumluluk yükledim. Ne de olsa siz bir asker değilsiniz. Sadece çıkarcı bir tüccarsınız.'' Tepeden bakarak konuşuyordu. Ryder tam sinirli bir çıkış yapmak üzereyken sarayın avlusundan bir dizi tüfek atışının sesi geldi. Hemen cama koşup aşağı baktı. ''Al-Faruk kaçakların cezasını veriyor.'' Gordon koltuğundan kalkmamıştı bile. Ryder idam mangasındaki 10 adamın kayıtsızlıkla silahlarına eğilmiş olduklarını gördü. Avlunun karşı duvarının dibinde yüzleri onlara dönük olarak yere yığılmış cesetler vardı. Ölen adamların gözleri gibi elleri de arkadan bağlıydı ve gömlekleri kan içindeydi. Binbaşı Al-Faruk sağ elinde beylik tabancasıyla sıranın önünde volta atıyordu. Hala titreyip çırpınmakta olan bir adamın önünde durdu ve gözleri bağlı adamın kafasına tek el ateş etti. Sıranın sonuna geldiğinde başıyla başka bir mangaya işaret etti ve adamlar koşarak gelip cesetleri bekleyen bir at arabasına yığmaya başladılar. Sonra başka bir grup suçlu getirildi avluya ve duvar dibine dizildi. Bir çavuş gözlerini bağlarken idam mangası nişan alıyordu. ''Umarım General Konsolos'un kızları bu idamlar konusunda uyarılmışlardır.'' dedi Ryder sert bir tavırla. ''Bu genç hanımların tanık olacağı bir olay değil.'' ''Babalarından onları başka bir yerde tutmasını istedim. Genç hanımları düşünmeniz büyük incelik Bay Courtney. Ama onları nehirden güvenli bir yere kaçırarak daha büyük bir hizmette bulanabilirdiniz.'' ''Niyetim de o zaten general. İstinbot'umu onarma imkanı bulur bulmaz diye temin etti Ryder generali.'' ''Bunun için şimdiden çok geç kalınmış olabilir bayım. Çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre birkaç saate kadar Beja kabilesinin emiri Osman Atalan'da tüm adamlarıyla Mehdi'nin kuşatmasına katılacakmış.'' General Gordon eliyle camdan Beyaz Nil'in öte yakasındaki Omdurman kıyısını gösterdi. Ryder telaşını gizleyemedi. Kötülükleriyle ünlü Osman Atalan'da adamlarıyla Mehdi'ye katılınca kuşatmanın doğası değişecekti. Hartum'dan kaçmak tarif edilemeyecek kadar güçleşecekti. Onların bu olumsuz düşüncelerini pekiştirmek istercesine idam mangası yeniden ateş etti ve hemen ardından Ryder cansız insan bedenlerinin yere yığılırken çıkardığı sesleri duydu.